Sayfa 123. Ayrım 17. Daire kapılarının açıldığı geniş sahanlıkta gelişi güzel dizilmiş iskemlelere tüneyerek arkadaşlarıyla televizyon izlemekte olan Şerif, Asaf'ın Işıl'la odadan çıktığını görünce içeride sert bir tartışma olduğunu anlamıştı. Ama bunu iyiye mi yoksa kötüye mi yorması gerektiğini bilemiyordu. "Ne oldu?" diye sordu Hikmet kaygıyla. "Bir şey yok," diye onu tersledi Asaf. Sonra kimseyle konuşmadan merdivenlere yönelerek aceleyle inmeye başladı basamakları. Kolektifin öteki üyeleri de Asaf'ın bu tavrına bir anlam verememişlerdi. Aralarında yalnızca Cemil, "Rus polisler bile Asaf yoldaşa dayanamadı galiba," diye mırıldandı. Dudaklarında bu durumdan hoşnutsuz olmadığını belirten bir gülümsemeyle. Ama arkadaşları gülmediler Cemil'in sözlerini. Bu sıkıntı verici belirsizliği gidermek için diyaloglarından hiçbir şey anlamadıkları Fransız yapımı bir aşk filmini izleyerek sorgu sırasının kendilerine gelmesini beklediler. Türk kolektifi yemekten döndüğünde Leonid onları başına toplayarak polisin bilgilerine başvuracağını söylemiş, soruşturmaya Beşir'le başlayacaklarını ancak Şerif ve Cemil yoldaşların da binadan ayrılmamasını rica etmişti. Şerif, Beşir'den sonra kendi ismini açıklanınca cinayet saatinde dışarıda oldukları için kuşkuyu üzerlerine çektiklerini hemen anlamıştı. Anlayamadığı, gece boyunca parti odasında tez yazan Cemil'in de ilk sorgulanacaklar arasında yer almasıydı. Onun durumu Kerem ya da Necat'tan farklı değildi. Üçü de odalarında yalnız olduklarını söylemişlerdi. Neden Kerem'i ya da Necat'ı değil de onu alacaklardı sorguya? Belki de bu bir rastlantıydı. Neyse, bu konuda daha fazla kafa yormanın yararı yoktu. Nasıl olsa birkaç saat sonra öğreneceklerdi gerçeği. Şerif'in yanında oturmuş, televizyon izlemeye çalışan Cemil de hiç sakin değildi. Kimseye belli etmemesine karşın ilk sırada sorgulanacaklar arasında yer alması onu da rahatsız etmişti. Gözleri beyaz ekrandaki filmde, aklı sorguda anlatacaklarında oturduğu sandalyede kıpırdanıyordu. Kerem'in de ondan geri kalır yanı yoktu. Leonid'in konuşmasını dinledikten sonra yoldaşları televizyonun karşısına dizilirken o her zamanki ayrıksızlığıyla sigara kokusunun kitap sayfalarına kadar sindiği odasına kapanmayı seçmişti. Ama Asaf'ın sorgu odasından kovulmasından 10 dakika sonra huzursuz bir suratla Şerif'in tepesinde dikilip "Seninle konuşmak istiyorum," diye tutturdu. Kafası sorguyla meşgul olan Şerif sıkıntıyla "Bir sen eksiktin," diye düşündü. Ama Kerem'in çağrısını da geri çeviremeyecek. Gönülsüzce onun odasına yollandı. İki kişilik odada tek başına kalıyordu Kerem. Yatağının yanındaki etajerin üstü ilaç doluydu. Diyazem kutuları, ağrı kesiciler, öksürük şurupları. "Ne kadar çok ilaç. Bunların hepsini alıyor musun?" diye sordu Şerif şaşkınlıkla. "Boş ver şimdi onları," dedi. İlaçlara bakmadan sağ elini boşlukta sallayarak, "Beşir'den sonra sen girecekmişsin sorguya. Öyle görünüyor. Sonra da Cemil." "Olmaz," diye bağırdı Kerem. Sanki biri ayağına basmış gibi. "Bu olmaz. Ona engel olmalısın. Cemil'den önce ben girmeliyim sorguya." Şerif şaşkınlıkla sordu. "İyi ama neden?" "Bunu sana söyleyemem. İçeridekileri anlatabilirim ancak," diye mırıldandı Kerem. Bakışlarını kaçırmıştı. Özür diler gibi bir hali vardı. "O zaman Cemil'den önce girmek istediğini niye Leonid'e söylemiyorsun?" "Beni dinlemezler ama sen Leonid'i ikna edebilirsin." Sesinde kararlılıktan çok yardım dileyen birinin kaygısı seziliyordu. Şerif anlamaya çalışan bakışlarla süzdü arkadaşının solgun yüzünü. İçten görünüyordu. Kafasında yarattığı hayallerden korkan bir çocuk mu yoksa gerçekten bir şeyler bilen biri mi vardı, karşısında kestirmek güçtü. Cemil değil de başka bir yoldaştan kuşkulansa daha kolay inanmak. Cemil'i tanıyordu. Evet. Çabuk parlardı. Bilgiçti. Burnu havadaydı ama ondan bir hainlik geleceğini, hele hele onun Mehmet'i öldürmüş olabileceğini hiç sanmıyordu. Ne var ki Kerem, iri gözlerinde hiç eksilmeyen bir inatla bakıyordu yüzüne. "Giderek kötülüyor bu çocuk," diye geçirdi aklından Şerif. Hastaneye katırmalı. Ama bu düşüncesini söylemedi arkadaşına. İyilikten anlıyordu Kerem. Üstüne gitmenin bir yararı yoktu. Cemil'den önce girsin sorguya ne olur ki diye düşündü. Belki Cemil'e söylese o da madem rahatlayacak ben sıramı ona veririm derdi. Peki dedi babacan bir tavırla merak etme Leonid'le konuşacağım. Sağ ol diyerek arkadaşının ellerine sarıldı Kerem. Ne kadar doğru bir iş yaptığını sonra anlayacaksın. Şerif sahanlığa döndüğünde arkadaşları televizyondaki filmi unutup sorgudan çıkan Beşir'in başına toplanmışlardı. Korkacak bir şey yok lan diyordu Beşir Nejat'a bakarak. Sohbet ediyorlar. Ne sordular dedi Cemil. Yüzündeki dinginliğin yerini rahatsız edici bir merak almıştı. Şerif'in gözünden kaçmadı bu. Ama dikkatini Beşir'e verdi. Hiç diye yanıtladı soruyu sarışın Kürt. Dün akşam ne yaptın? Kimseyi gördün mü filan? Sıkıştırdılar mı seni? Bu soruyu yakışıksız bulan Hikmet dönüp pis pis bakmıştı Cemil'e. Bakışları fark etmişti Cemil. Ama umursamamış. Can kulağıyla Beşir'in söylediklerini dinlemeyi sürdürmüştü. Yok canım, niye sıkıştırsınlar? Ben onlara yardım ettim sadece. Asaf niye hışımla çıktı öyle diye sordu Şerif. Beşir'i saran küçük topluluğun üstünden başını uzatarak. Bilmem dedi Beşir. Rusça konuşuyorlardı. Anlamadım. İçerideki saf hali yerini köylü kurnazlığına bırakmıştı. Asaf hakkında konuşmanın kendisine yarar getirmeyeceğini çok iyi biliyordu. Sorulan sorulara sınavını başarıyla atlatmış bir öğrencinin rahatlığı içinde genel geçer yanıtlar verdi. Ama arkadaşlara daha çok bilgi istiyor, durmadan soruyor. Her ayrıntıyı merak ediyorlardı. Beşir'e yönelen ilgi Leonid'in kapıyı aralayıp Şerif'i içeri çağırmasıyla son buldu. "Sıra bende mi?" diye sordu Şerif. Yarı alaycı bir tavırla kapıya yönelirken. "Öyle," dedi Rus öğretmen. Kapıyı yarı yarıya açarak Şerif'in geçmesi için kenara çekildi. Gülümsemeye çalışarak ekledi. "Ama Beşir'e anlatmış olmalı. Korkacak bir şey yok." "Anlayacağız bakalım," dedi Şerif. Alaycılığını sürdürerek kapıdan süzülürken korkacak bir şey var mı yok mu? Leonid de peşinden içeri girecekti ki birden anımsamış gibi Hikmet'e döndü. Şu sizin geleneksel Türk konukseverliğine ne oldu yoldaşlar dedi yapmacık bir sitemle. Hadi ben neyse de bir bardak çay bile ikram etmediniz içeridekilere. Merak etmeyin diye atıldı Nejat. Çayınız ocakta. Demini tutsun diye bekliyoruz. Sağ olun dedi Leonid. Dudaklarında içten bir gülümseme belirmişti. Tahmin etmiştim zaten. Sonra Şerif'i izleyerek kapıyı içeriden kapattı. Dobro večer diyerek içeri girdi Şerif parti odasına. Selamını Viktor aldı. Az önce yapılan tartışmanın etkisinden kurtulamayan Nikolay göz ucuyla bakmakla yetindi yalnızca. Şerif oturacağı yeri kestirmeye çalışırken Beşir'in kalktığı iskemleyi gösterdi Viktor. Şerif iskemleye yerleşirken Leonid de arkasından yetişmişti zaten. Çaylarımız da geliyor dedi otururken. Bu aynı zamanda Nikola'ya az önce tartışmayı unutalım türünden bir mesajdı. Mükemmel dedi Viktor ellerini ovuşturarak. Boğazım kurumaya başlamıştı. Bu lafın daha çok vodka isteği uyandırdığında söylendiğini bilen Leonid ile Nikolay ayrı ayrı gülümsediler. Ama dosyadaki raporların arasından Şerif'inkini önüne çekerek ilk soru sormaya hazırlanan Viktor onların bu tavırlarını fark etmedi. Okuldan aldığı yaşam öyküleri arasında ilgisini çeken ikinci kişiydi Şerif. 12 Eylül darbesinden bu yana partiyle arası iyi değildi. Viktor bunu anlayabilirdi. Bir komünistin parti yönetimiyle çeliştiği görülmemiş bir iş değildi ki. Onun asıl ilgisini çeken Şerif'in Türkiye'den ayrılırken Moskova'ya gelme konusunda ısrar etmiş olmasıydı. Ama sorularına cinayet gecesinden başladı. Dün gece yürüyüşe çıkmışsın. Saatini hatırlıyor musun? Şerif, Leonid'in çevirisini dinledikten sonra gözlerini arkadaki kızıl renkli TKP bayrağına simle işlenmiş orak çekicin hemen üzerinde yer alan küçük yıldıza dikerek bir süre düşündü. Saat 10'dan sonraydı dedi. Bakışlarını Leonid'in gözlerine dikerek 10-15 falan olmalı. Yürüyüşe çıkmanın bir nedeni var mıydı? Sıkıntıdan dedi Şerif, doğal bir tavırla. İnsan çok sıkılıyor burada. Öğrenciliğin zevkli bir şey olduğunu düşünürdüm dedi Nikolay. Bu yaştan sonra zor oluyor. Sık sık böyle yürüyüşler yapar mısın? Yaparım. Aslında Cemil ile Necat da katılırlardı bana. Ama dün akşam Cemil'in tez yazacağı tuttu. Necat da üzerimde bir halsizlik var deyip yalnız bıraktı beni. Nereye yürüdün? Önce aşağıya indim. Ama dereye kadar değil. Orası karanlık oluyor. Dereye 100-150 metre kala son lambanın bulunduğu yerden döndüm. Korunun dışından yürüyerek yukarı çıktım. Korunun içine girmedin mi? Hayır. Yanından geçip yemekhaneye yürüdüm. Korunun yanından geçerken kimseyi görmedin mi? Ya da bir ses filan duymadın mı? Görmedim. Şiddetini giderek artıran rüzgarın uğultusundan başka bir ses duymadım. Ha, bir de Brezilyalıların kaldığı binadan gelen gitar gezgileri ve kahkahalar. Yemekhanenin oradan sitenin kapısına yöneldim. Sonra üşümeye başladığımı hissettim. Geri döndüm. Biraz önce geldiğim yolu tersinden yürüyerek binaya geldim. Binanın önünde kimse var mıydı? Önündeki notlara göz attıktan sonra Viktor başlamıştı sorguya. İkisi de bu işte oldukça iyiydi. Leonid sorgu öncesi iki istihbaratçının aralarında görev bölümü yaptıklarını bile düşündü bir ara. Oysa sorular sorgunun doğal akışı içinde ortaya çıkıyordu. İki istihbaratçı da kararlıydı. En küçük bir ayrıntı bile karanlıkta kalmayacaktı. Vardı. Ben alttaki köşeden çıktığımda bir karaltının koşarcasına geçip kapıdan içeri girdiğini gördüm. Onun kim olduğunu merak etmeye bile fırsat bulamadan başka biri daha çıktı karanlıktan. Ama onun acelesi yoktu. Yaklaşınca Beşir olduğunu anladım. O da içeri gireni görmüştü. Tanıdın mı diye sordum. O da kim olduğunu çıkaramamış. Peki içeri girince paltosunu yeni çıkaran biri filan dikkatini çekmedi mi? Çekmedi. İçeri girince Cemil'in yanına uğradım. Cemil yoktu. Tuvalete filan gitmiş olmalıydı. Beklemedim. Öylesine bakmıştım zaten. Kendi daireme döndüm. Geçerken Hikmet'in odasına göz attım. Turgut ile Hikmet satranç oynamayı sürdürüyor. Can ile onlara yeni katılan Beşir ise oyunu izliyordu. Sonra odama geçip eşofmanlarımı giydim. Felsefe dersinin notlarını okumaya başladım. Kimdi o? Bir tahminde bulunamaz mısın? Şerif soru dolu gözlerle önce Viktor'a sonra Leonid'e baktı. Onun katil olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kesin bir şey söylenemez ama sizden başka dışarıda olduğunu söyleyen kimse olmadı. Dışarıya çıkan ve bunu gizleyen üçüncü kişinin kuşkuları üzerine toplaması kaçınılmaz dedi Viktor. Şimdi söyleyin, kim olabilir içeri giren? Bunu söylemek çok zor. Karanlıktı. Bir an için gördüm. Herkes olabilirdi. Herkes olamazdı dedi Nikolay. Önündeki notlara bakarak. Sen, Beşir, Turgut, Can, Hikmet, Durmuş dışında biri olabilir ancak. Yani Necat, Kerem ya da Cemil. Cemil'in odada bulunmaması ilginç. Leonid'in çevirisini dinleyen Şerif duraksadı. Kerem'in Cemil hakkında söyledikleri gelmişti aklına. Ama bu düşünceleri kovdu aklından. Kerem'in söylediklerine güvenilmezdi. Sanki kendi kendine açıklarmışçasına, belki de dışarıdan biriydi dedi. Sözcükler ağzından aceleyle dökülmüştü. Öteki kolektiflerden biri. Belki kaçıyordu. Benim geldiğimi görünce onu tanıyacağımdan korktu. Karşılaşmak istemedi. Alt katın boş olduğunu biliyordu. Oraya girdi. Olabilir dedi Viktor. Şerif'in dalgınlaştığını fark etmişti. Ne düşünüyor diye sordu. Aklına gelen bir şey varsa bizimle paylaşmasını isteriz. Bir şey var ama söylemek doğru olur mu bilemiyorum, dedi Şerif. Nedir diye sordu Leonid merakla. Kerem sorguya Cemil'den önce alınmak istiyor. İlginç ama neden? Bana söylemek istemedi. Size söyleyecekmiş. Leonid Rusça'ya çevirdi Şerif'in sözlerini. Viktor'un gözleri parıldamaya başlamıştı. Bu Kerem'in Bu Kerem hasta olan değil mi? Evet dedi Leonid. Gergin bir yoldaş. Ülkede kötü olaylar yaşamış. Sinirleri harap durumda. Kolektifte kavga etmediği kimse kalmadı. Leonid konuşurken kapı çalındı. Sonra elindeki tepside çayları taşıyan Necat girdi içeri. Evet, işte çaylarınız diyerek yaklaştı Necat. Spasiba bolşoy dedi Leonid. Sonra Türkçe tekrarladı. Çok teşekkürler. Önemli değil dedi Necat. Kalender bir tavırla çayları masadakilerin önlerine koyarken. Viktor ile Nikolay da minnettar bir tavırla teşekkür ettiler. Necat çayları dağıtıp eliyle de Şerif'in sırtına usulca vurarak dayanışmasını belirttikten sonra tepsisini alıp çıktı odadan. Leonid çayından bir yudum aldı. Oh işte bu harika oldu, diye mırıldandı keyifle. Çok içmenin zararlı olduğunu söylüyorlar. İnsanı sinirli yapıyormuş dedi Nikolay. Gözlerinde alaycı ama içten bir ifadeyle. Alkol kadar değil dedi Leonid. Genç istihbaratçının barışmak istediğini anlamıştı. Masadakiler çaylarından birer yudum daha aldıktan sonra Viktor sorguya yeniden başladı. Kurkino'ya sık gider misin? Sık değil. Ama bugüne kadar 5-6 kere gittim. Gidince nerelere uğrarsın? İçki dükkanına, oyuncak mağazasına dedi Şerif. Doğal bir tavırla. Çok güzel oyuncaklar var. Yeğenime bir ayı aldım. Kimlerle gittin oraya? Kimlerle? Cemil vardı. Mehmet ve Necat da geldiler bizimle. Sanırım herkesle gittim oraya. Şerif'in kuşkulanmasından çekinen Nikolay konuyu değiştirdi. Kolektiften birinin yabancı biriyle konuştuğuna tanık oldun mu hiç? Şerif bu adamlar nereye varmak istiyorlar diye düşündü. Ama soruyu yanıtlamaktan da geri durmadı. Sanırım görmedim. Biz hep birlikte dolaşırız. Ha, bir dakika. Yılbaşından bir gün önce Bolşoy'a gitmiştik. Altın Çağ adlı baleyi izlemeye. Şostakoviç diye mırıldandı Nikolay. Evet, Şostakoviç diye tekrarladı, gülümseyerek Şerif. O gün Mehmet biraz rahatsızdı. Midesi bozulmuş. İstersen gelme dedik. Ama dinlemedi. Kerem, Cemil ve Turgut dışında hepimiz oradaydık. Kerem'i anlıyoruz da Cemil ile Turgut niye gitmedi? Çapkınca gülümsedi Şerif. Onlar daha önce Yunanlılarla gitmişlerdi. Turgut'un Yunanlı bir sevgilisi var da. Ya Cemil? Cemil'in de bakıştığı bir kadın var. Adı ne? Şerif duraksadı. Bunları söylediğine pişman olmuştu. Toparlamaya çalıştı. Aralarında bir ilişki yok. Belki bizim Cemil kendi kendine gelin güvey oluyor. Adı ne? Diye buz gibi bir ses tonuyla yineledi Viktor. Aliki, Selanik'te kadın hareketi sorumlusuymuş. Kumral, güzel bir kadın. Viktor defterine notunu alırken Şerif anlatmayı sürdürdü. Evet, Bolşoy'a gitmiştik. Her zamanki gibi tıklım tıklımdı. Neyse ışıklar söndü, oyun başladı. İlk perdenin sonuna doğru yanımda oturan Mehmet karnını tutarak kıvranmaya başladı. Ne oldu diye fısıldadım. Midem çok kötü. Tuvalete gitmem gerek diyerek aceleyle dışarı çıktı. Biraz bekledim. Gecikince kaygılandım. Ben de peşinden çıktım. Salona indiğimde Mehmet'in orta boylu esmer bir adamla konuştuğunu gördüm. O da beni fark etmişti. Yanlarına yaklaştım. İngilizce konuşuyorlardı. Ne oluyor diye sordum Mehmet'e. Tiyatrodaki görevlilerden biri dedi. Beni süzen adamı göstererek yeniden içeri girmemem konusunda beni uyarıyordu. İzleyiciler rahatsız olurmuş. Adam hiçbir şey söylemeden ayrıldı yanımızdan. Biz de ikinci perdeye kadar bekledik salonda. Bunun gibi birkaç olay daha var. Bir keresinde Cemil ile yürürken Gorki Caddesi'nin bitiminde Mayakovski heykelinin önünde bir adam durdurdu bizi. Bir şeyler geveliyor, anlamıyoruz. Sonra çaktık. Herif kadın pazarlıyor. Hemen uzaklaştık tabii. Adres soranlar, para isteyenler, Türk olduğumuzu anlayıp gevezelik eden Azeriler. Bizde hemen herkesin başına gelmiştir böyle olaylar. Anlıyorum dedi Viktor. Sonra bardağındaki çayın son yudumunu da kafasına dikerek bitirdi. Yeniden önündeki notlara baktı. Doğal bir ifadeyle Şerif'e döndü. Duyduğumuza göre partiyle aran iyi değilmiş. Çeviriyi dinleyen Şerif'in kaşları çatıldı. Partiyle değil, bazı yöneticilerle. Her neyse işte, dedi Viktor, önemsemeyerek. Yöneticiler partiden ayrı düşünülemez. Bu tavır Şerif'i iyicene sinirlendirdi. Yanlış, diye çıkıştı. Parti, politik bürodan en alttaki hücresine kadar bir bütündür. Bazen merkez komitesi işlevsiz hale gelir. En alttaki örgütler partiyi yeniden yaratır. Benim partiyle aram hiçbir zaman kötü olmamıştır. Bunu bozmaya ne siyasi polisin ne de yeteneksiz yöneticilerin gücü yeter. Şerif'in gözleri kıvılcımlanmış, sesi titremeye başlamıştı. Cavanit, lütfen Şerif yoldaş, demek zorunda kaldı. Bizim iç işlerinize karışmak gibi bir niyetimiz yok. Sen haklı ya da haksız olabilirsin. Buna biz karışamayız. Amacımız bu soruşturmayı sağlıklı bir biçimde yürütmek. Tamam, dedi Şerif. Biraz sakinleşmişti. Tamam. Neler olduğunu kısaca anlatayım. Ben sendikal alanda çalışıyordum. Partinin 1973 atılımından sonra işçi sınıfı arasında başarılı işler yaptık. Ancak ülkedeki politik tartışmalar sertleşmeye başlayınca etkin olduğumuz sendikaları partinin yan kuruluşları gibi görme eğilimi ağır bastı. Bu da ekonomik çıkarları için bir araya gelen işçileri, sendikacıları korkuttu. Bizden uzaklaştırmaya başladı. Ben sendikaların partinin uydusu olmasına karşı çıktım. İki büyük işçi konfederasyonunun ön koşulsuz birleşmesi için görüşmelere geçilmesini önerdim. Beni sağ sapma olarak değerlendirerek sessizce görevimden aldılar. Üstelik bunu açıklama yürekliğini bile göstermeden, sanki görev değişimi oluyormuşçasına entrikayla yaptılar bu işi. Olanın bitenin farkına varmayan ben, bütün iyi niyetimle devrettim görevlerimi. Kızağa çekilmiştim de haberim bile olmamıştı. Tam o sırada askerler erke el koydular. Sendikada yönetici olduğum için disk davasından aranmaya başladım. Ardından Ankara TKP davasında adım geçmeye başladı. Artık Ankara benim için güvenli değildi. Parti beni İstanbul'a yolladı. İstanbul'da bir parti yetkilisiyle çalışmaya başladım. Benim sorumluluğum değildi. Ama bağlantımı o sağlıyordu. Adam evlere şenlikti. Haftanın 4 günü sarhoştu. Durumu vehametini anlayabiliyor musunuz? Polisin av köpeği gibi peşinde olduğu gizli savaşım yürüten bir parti ve bu partide önemli görevler yapan alkolik bir yönetici. Bir ara onunla aynı evi paylaşmak zorunda kaldık. Kısa sürede evim balkonu içki şişelerinden geçilmez hale geldi. Kimseye haksızlık etmek istemiyorum. Her gün yeni tutuklama haberlerinin geldiği, işkencelerin, ihanetlerin gündüz gözüne yaşanan karabasanlar olduğu gibi bir süreçten geçiyorduk. Yaşadığımız gerilim gerçekten de korkunçtu. Ama içki içerek de sınıf savaşımı verildiği dünyanın hiçbir yerinde görülmüş değildi. Onu birkaç kez uygun bir dille uyardım ama umursamadı. Bunun üzerine ben de yukarıya rapor yazıp bu adamdan alınarak daha aktif göreve verilmemi istedim. Aylarca bekledim. Ne yanıt geldi ne de başka bir şey. Rusların üçü de onu dikkatle dinliyorlardı. Şerif'in soluklanmasını fırsat bilen Viktor eliyle önündeki dosyayı işaret ederek, burada yurt dışına çıkarken illa da sosyalist bir ülkeye gideceğim, dediğini yazıyor. Doğru, dedi Şerif, buruk bir gülümsemeyle. Öyle yaptım. Ama bunu ben neden istediğimi anlatayım. Aylarca beni aramayan yöneticilerden neden sonra haber geldi? Elime bir sahte pasaport tutuşturup, hadi, hadi yurt dışına çıkıyorsun, dediler. Niyetleri beni Batı Avrupa'ya yollayıp politik mülteci yaparak sorunlu bir yoldaştan kurtulmaktı. Ben politik göçmen olmak istemiyorum, dedim. Israr ettiler. Ülkeden ayrılmayacağımı söyledim. Bunun üzerine tamam, biz seni Batı Avrupa'ya değil sosyalist bir ülkeye eğitime yollayacağız, dediler. Kabul ettim. Ama Bulgaristan'a gelince iş yine değişti. Batı Avrupa'ya gideceksin, dediler. Ben de gitmeyeceğim, dedim. Ya beni Moskova'ya gönderirsiniz ya da tren biletimi alın, bu akşam Türkiye'ye dönüyorum, dedim. Beni bir hafta beklettiler. Sonunda isteğimi kabul etmek zorunda kaldılar. Eğitimden sonra nereye gideceksin? Soruyu Nikolay sormuştu. Gerçekten merak eder gibiydi. Nereye olacak, ülkeye, diye yanıtladı Şerif. Başka bir yere gider miyim? Herkes gülümsedi. O anda Viktor'un yanında duran telsiz cızırdamaya başladı. "Bizi arıyorlar galiba Viktor Zaharoviç," dedi Nikolay. Viktor'un açtığı telsizden cızırtılı bir ses yükseldi. "Merkez Gürkünoy arıyor, tamam." Leonid Andrei'nin sesini tanımıştı. "Merkez burası, Kurkino, tamam," diyerek karşılık verdi Viktor. "Kurkino, bir saate kadar merkezde buluşalım, tamam." "Sorgu yapıyorduk, yarıdan bırakalım, tamam." "Elinizdeki işi bitirip gelin, tamam." "Anlaşıldı merkez, tamam," diyerek telsizi bırakan Viktor, soru dolu bakışlarını Nikolay'a çevirdi. Ama genç meslektaşından bir yanıt alamadı. Oysa Leonid'in gün görmüş gözlerindeki parıltıyı fark etse, bu çağrının altında Asaf'ın parmağı olduğunu anlayabilirdi.